Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programında karşınızdayız. Sorayım mı?
Sağ olun Nisal Bey, hatırımı soracaksınız. Ben de size sorayım, sizler nasılsınız?
Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Şimdi, her zaman olduğu gibi gene gündem yoğun diyeceğim ama gerçekten gündem yoğun. Yani çok şeyler değişti. Bir taraftan dünyadaki özellikle bu kıtlık ekonomisi diyebileceğimiz bir dönemden bahsediliyor. Tedariklerin zorlaştığı, insanların işlerini kaybettiği, bir taraftan da çalıştıracak insanların bulunmadığı bir dönemdeyiz. Dünyanın muhtelif yerlerinde. Öbür tarafta maliyetlere bağlı olarak enflasyon artıyor. Bütün dünyada artıyor. Dünyada bizim dışımızdaki bütün merkez bankalarında faiz arttırmak gibi bir eğilim var. Bizde faiz düşürmeyle alakalı bir eğilim, beklenti ve ona yönelik adımlar var. Merkez Bankası'nın tepe yönetiminde ciddi değişiklikler oldu. Onun piyasalara olan etkileri oldu. Yani değişiklikler tek başına bir anlam ifade etmez. Çünkü gelen, gönderilen insanlar, giden insanlar çok böyle piyasanın tanıdığı, uzun süre kalmış insanlar değil. Bunlardan bir kısmı yani birkaç ay öncesinde görev almış insanlar, bir kısmı daha önce. Bir para politikası kurulu üyesi de uzun yıllardan beri orada. Ki yani bildiğimiz bir isim. Dünyada bir dönemde sayılı ekonomistler arasında sayılan bir isimdi. Dolayısıyla yani her şey oluyor gözümüzün önünde. Şairin dediği gibi her şey biz yaşarken oldu. Ve gözümüzün önünde oluyor, olmaya da devam ediyor. Şimdi bunu isterseniz parça parça bir gidelim. Piyasalara en fazla etkisi olması sebebiyle şu Merkez Bankası'ndaki görev değişimini Mustafa Büyükateş nasıl yorumlar? Mustafa Büyükateş bundan ne çıkar diye bir değerlendirme alalım. Sonrasına bakacağız. Buyurunuz.
Şimdi biraz öncesine bakmakta yarar var. Merkez Bankası'nın özellikle bir değişime gitti. Manşet enflasyondan çekirdek enflasyona geçeceğini söyledi. Bu piyasada faizlerin zamandan önce düşürüleceği, yani enflasyondan bağımsız olarak düşürülme gibi bir niyet olduğu sezildi ve onlar ve bu döviz kurunu ciddi biçimde artırdı. Hatırlarsanız kaçtı? 7.20'lerde yanılıyor muyum? O civardaydı.
Evet.
Artış sonu Merkez Bankası'nın faizi daha önceki işte Ağustos'ta artıracağız beklentisi vardı. Ancak enflasyona bağlı olarak ve mutlaka reel faiz vereceğini taahhüt etmişti Merkez Bankası. Tabii bunlar beklentiler daha önceki oluşturulan beklentiye doğrultusunda gelişmediği için ve her adımda özellikle döviz kurunun yükselmesine ve piyasaların biraz karışmasına neden olduğu için son harekette bu şekilde değerlendirildi. Yani olumsuz olarak algılandı piyasada ve hızlı bir şekilde döviz kurunun döviz kuru seviyesine yansıdı. Tabii bu döviz kuru seviyesi enflasyonu bir bulaşıcı etkisi var. Yani döviz kurunun artması tabiatıyla enflasyonu artırıyor. Neticede bu değişim o insanların değişmesinden öte bu yönüyle bir olumsuz algısı olduğunu kabul etmemiz gerekir.
Şimdi burada daha önceden kulislere sızan şeyler vardı. Yatırımcılarla yapılan toplantıya bu iki başkan yardımcısının katılmadığı ya da davet edilmediği, adına ne derseniz deyin. Orada zaten bu iki başkan yardımcısının gönderileceğiyle alakalı önceden kulislerde, ekonomi kulislerinde bu tip haberler vardı. Şimdi zaten eğer bu tip haberler çıkıyorsa bunun bir de öncesinde yaşananlar vardır. Yani karar vericilerin kendi içlerinde bir ne derler, anlaşmada problemler çıkabileceğiyle alakalı işaretlerdir bunlar aslında. Şimdi burada asıl olan şu. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var sorusunun cevabını verdiğimizde bizim bir kere stabil bir politikaya, yaklaşıma ihtiyacımız var.
Öngörülebilir
olmaya ihtiyacımız var. Şu anki sonucuna baktığımızda öngörülebilir bir şey mi? Kesinlikle değil yani.
Evet.
Bundan 3 ay önce, 6 ay önce konuştuğumuzda döviz kuru 9.20'leri geçer mi diye sorduğumuzda, yani geçmesini gerektirecek hiçbir sebep yok diye kendi kendimize söyledik. Gerçekten de baktığınızda yani bir şeyin artabilmesi için ona yoğun bir talebin gelmesi lazım. Şimdi yabancılar zaten çıkacağı kadar çıkmış.
8.20'ler evet.
Çıkacağı kadar evet. Çıkmış. Yabancıların gelmesini beklediğim bir dönemde ve yerlilerin dövize olan talebini, ilgisinin kırılacağını beklediğim bir dönemde atılan bazı adımlar piyasada bir o öngörülebilirliği ortadan kaldırdığı için yeni bir senaryo açılıyor. Merkez Bankası'nın dövizle alakalı bir hedeflemesi var mı? Bildiğimiz kadarıyla yok. Sadece piyasaya yönelik yıl sonunda ne olur diye anketler yapılıyor. Şimdi bugün de yayınlanan bir şey var. 12 ay sonrasında ne olur deniyor. Yani neredeyse bugün kurları falan söylüyor insanlar.
Evet.
Yani şimdi bu daha buradan anketi yapanları ya da ankete katılanları neye bakarak, neyi görerek bunu söylüyor sorusunun cevabını gerçekten vermek kolay değil. Ama bir realite var. Dünya gerçekten hiç yaşamadığı kadar enteresan bir dönemden geçiyor. Bizim de Merkez Bankası olarak, daha doğrusu bütün kurumlar olarak paydaşlarımıza, paydaş dediğimiz kim? Dünyadaki iş yaptığımız, yapmayı düşündüğümüz herkes. Devletler, kurumlar, şirketler. Onlara kendimizle alakalı doğru mesajları veriyor olmamız icap eder. Merkez Bankası ile alakalı insanların en yoğun eleştirisi içeride başlıyor, dışarıya da yansıyor. Sonra dışarıdan tekrar içeriye dönüyor. İşte reyting kuruluşlarından bir tanesinin Türkiye ile alakalı değerlendirmelerinde diyor ki yani Merkez Bankası'nın güveniyle alakalı yoğun çalışılması gereken bir dönemde. Tam bunun dendiği dönemde Merkez Bankası yönetiminde değişiklikler oluyor. Haklıydı, haksızdı, gerekliydi, gereksizdi buna girmiyoruz. Çünkü bu yani alınmış bir kararın varsa sonucu onların değerlendirmesi gerekir ki burada çok ciddi sonuçları var. Özellikle maliyet enflasyonu anlamında yurt dışına bağlı olan bir ülkenin dövizden dolayı, kurlardan dolayı yaşayacağı ciddi bir hırpalanma var. Biz onu görüyoruz. Sizin ilaveleriniz olur mu burada?
Merkez Bankası'nın tekrar güven oluşturması bekleniyor. Şu da var, yani bu değişimlerin arkasındaki yatan ana fikrin ne olduğunu, yani sıkılaştırmadan vazgeçip büyüme öncelikli, enflasyonu çok fazla dikkate almadan büyümeye odaklanan bir yapıya mı geçiyoruz? Eğer öyleyse daha önceki enflasyon yaşadığımız dönemleri hatırlıyorum. 70'li yıllar, 80'li, 90'lı yıllar, Ünsal Bey siz de hatırlıyorsunuz. O dönemlerde de dengelerin bozulduğu ve sürekli bir fiyat artışı, onun hemen akabinde kısmi ücret artışları ve gelir dengesinin bozulduğu, ciddi yatırımların yapmaktan uzak insanların ne bileyim elindeki değerleri mala, daha doğrusu stoğa, dövize veya altına çevirerek yatırım yapmaktan daha büyük karlar elde edebildiği dönemler yaşadık. Şimdi şu anki yaşadığımız dönemde nispeten böyle bir dönem. Sadece ülkemiz açısından değil, dünyadaki tüm hammadde fiyatları, metal fiyatları hepsi artma eğiliminde. Bunu destekleyen bir de lojistiğe bağlı krizler var, bozulmalar var. Onlar da telafi edilemiyor. Tabii onların hepsi ülkemize de yansıyor. Enerji de ciddi bir sıkıntı var tüm dünyada. Petrol fiyatları artıyor, 80'li dolarları geçti. Yani çok kısa sürede 100 dolar seviyelerine ulaşması bekleniyor. Ama her 10 dolarlık artışın karşılığı bizde 5-6 milyar dolar seviyesinde bir ilave maliyet. Ve bu maliyetler de tabiatıyla her şeye yansıyacak. Hele hele şu kış dönemi yaklaştığını düşünürsek, yani artık Türkiye'de doğalgaz, birçok şehrimizde hatta büyük ilçelerimizde doğalgazla ısınıyoruz. Dolayısıyla doğalgazda en yüksek artış doğalgazda. Gerçi o konuda bizim anlaşmalarla nispeten rahat görünüyoruz. Yani tedarikte bir sıkıntı beklenmiyor ama fiyatlarda hele hele şu son dönemde ücretlerin ciddi erozyona uğradığı bir dönemde tüm toplumu etkileyecek bir süreç. Tabii buna kadar sübvanse edilebilir, sübvanse edilmesi doğru mudur? Neticede ne yaparsanız yapın bir gün o maliyeti yine vergi olarak veya ciddi fiyat artışları olarak yansıtmanız lazım.
Burada özellikle enerjiyle alakalı bugün yansıyan bir şey var. Biliyorsunuz enerji tavan fiyatlarında %48'lik bir artış oldu. Özellikle bu niye gerekliydi? İthal kömüre dayalı olarak üretim yapan yeni santraller, eski santraller daha çok bizdeki lignit kömüre dayalı olduğu için onlarda fazla şey yok. Bir de doğalgaza dayalı olan elektrik üretim santrallerinin maliyetleri satış fiyatlarıyla karşılaştırdığında onu üretmek cazip gelmiyordu. Bu anlamda enerji arzıyla alakalı, çünkü önümüzdeki dönemde en çok konuşulan konulardan bir tanesi de enerji krizi. Kriz lafını özellikle kullanıyorlar çünkü beklenmedik şeyler oluyor. İşte geçen hafta yine burada konuşmuştuk, Çin'de yaşanan ve birçok sektörün, enerji tüketen birçok ağır sanayi diyebileceğimiz sektörlerin üretim yapamaz hale gelmesiyle alakalı bir enerji krizi gündemde. Türkiye'de bunu görerek özellikle yapılmış yatırımların, yani yatırımı bitmiş üretim aşamasında işletme maliyetlerinin, satışların işletme maliyetlerine karşılayamadığı bir ortamda anlamsız hale gelmesin diye enerji tavan fiyatlarını, elektrik tavan fiyatlarını %48 gibi bir artış oldu. Bu da şu anlama geliyor: o konudaki yapmış olduğunuz yatırımların çöpe gitme ihtimali ya da atıl kalma ihtimalini önlemiş oldunuz. Ama nereye yansıyacak bu?
Evet.
Maliyete yansıyacak.
Bu bedeli kim ödeyecek?
Bu bedeli kim ödeyecek? Netice itibariyle ortada bir fatura var. Yani %48 tavanı artmış olan bir şeyin faturasını birisi ödeyecek. Nihayetinde bu kime gelecek? İster sanayici kullansın, ister hizmet sektörü, ticaret erbabı kullansın, dönüp gelip en son kullanıcıya, yani bizlere gelecek. Ne olarak? Artmış fiyatlar olarak gelecek. Dolayısıyla burada az önce satır arasında söylemiş olduğum şeyi biraz daha açmanızı rica edeceğim. Yani enflasyonla mücadele ve diğer şeylerin önüne geçen bir büyüme isteği. Şimdi eğer biz büyümeyi 80 öncesi yıllarda, 80'li yıllarda da yaşadık kısmen, stoklamak üzerinden, yani saklayarak, biriktirerek bir büyümeyi hedefliyorsak, dünya şu an orada da değil. Hatta dünya şöyle bir noktada, belli kontrolden çıkmış ürünlerle alakalı stratejik olarak yapılan stoklar eritilerek o fiyatlarda bir regülasyona gidiliyor. Çin bunu yapıyor mesela. Ne de yapıyor? Bakır da yapıyor. Diğer endüstriyel metalik madenlerde yapıyor. Şimdi buradan baktığımızda petrol fiyatlarının 85 dolara dayandığı, bizim çok ciddi bir ithalatçı olduğumuz bir ortamda ve az önce de söylemiş olduğum bu tavana yansımış olan, yani tavana arttırılmış olan enerji fiyatlarını düşündüğümüzde büyüme stratejisi neyle olacak, nasıl olacak, yatırımlar nasıl gerçekleşecek, böyle başlıklara bir değinerek giderseniz en azından biz de bir makro iktisat anlamında değerlendirme yaparız. Çünkü istihdamın olabilmesi için yatırımın olması lazım. Yatırımın olabilmesi için uygun yatırım şartlarının, başta finansman olmak üzere, onun olması gerekir. Piyasasının olması gerekir gibi soyup giden bir mekanizma.
Yine yatırım için belirleyici olan şeylerden bir tanesi öngörülebilirlik. Yani yatırım yapacaksınız. Yatırım yapmanın mutlaka bir yatırım süreci var. Çünkü yatırım yapmaya kalktığınızda da bir takım tedarik sıkıntıları var. Yani ürettiğiniz bir makineyi getirmeniz dert, ne bileyim onun maliyetlerindeki artışlar var, çip krizi var. Modern bir makine alıyorsanız mutlaka içerisinde teknolojik, yüksek teknoloji komponentleri olacaktır. Onların tedarik şeyi var. Tabii burada ilk planda basit mantıkla yatırım yapacaksanız bu yatırımı nasıl finanse edeceksiniz? Yani oradaki finansman maliyetleri ilk planda akla geliyor. Zaten şeyde de faizlerin düşürülme isteği de oradan kaynaklanıyor. Eğer makul seviyelere gelirse oranlar, yatırımların önünün açılacağı varsayılıyor. Ancak sadece o unsurlardan bir tanesi yatırım konusu, burada bir iştahlılık var mı yok mu? Tabii şu an için bakıldığı zaman gerçekten özellikle üretim sektöründe ne üretirseniz satıyorsunuz. Yani yakın çevremizdeki iş adamlarıyla görüştüğümüz zaman da 3-5 aylık siparişlerin olduğu, yani üretim hatlarının dolu olduğu ifade ediliyor. Ancak yeni yatırım konusunda çok da öngörülebilir bir hareketleri yok. Mevcut kapasiteyi sonuna kadar kullanmak gibi bir eğilim var. Tabii bu sadece üretim yapmak hemen artışta sorunu çözmüyor. Bir de insan kaynağı noktasında sıkıntılar var. Özellikle işsizlik yayınlandı bu hafta, ona da değiniriz. Ama genel olarak bakıldığında nitelikli insan konusunda ciddi eksiklerimiz var. Ve coğrafi olarak da sıkıntılarımız var. Yani siz tesisiniz ne bileyim Niğde'de, Konya'da, Aksaray'da, Kayseri'de olabilir. Ancak nitelikli insan aradığınız zaman aradığınız nitelikteki insanı bulabileceğiniz yer yine İstanbul. Ve İstanbul'dan Anadolu'ya birilerini göndermek zor. Yani buna benzer birçok sorun var.
Yani o zaman teşvik sisteminin
mavi yakada da ciddi sorun var Ünsal Bey.
Yani bölgesel teşvik sisteminin o zaman yani tam istendiği amaçla ya da şekilde işlemediği anlamına geliyor bu. Neydi oradaki? Gitsin insanlar yatırımlarını yapsın. Ama yatırımın en önemli unsurlarından bir tanesi emekse, nitelikli emeği oraya sevk edecek, oraya mobile edecek bir mekanizmanın da oluyor olması lazım. Yani daha önceden beraber birkaç olaya şahit olmuştuk. Nitelikli insanlar Anadolu'da yine kendi niteliklerine uygun işler var. Fakat şunu söylüyorlar. Oraya gittiğimizde bir daha geri dönme şansımız yok. Yani alternatifimizi ve piyasamızı, alternatiflerimizin hepsini bitiriyoruz. Dolayısıyla bu daha bir planlı olması gereken bir yaklaşım. Yani 4. 5. bölgelere teşvik verdiğinizde tamam yatırım yapıldı. Sonrası?
Evet. Şu da var. Yani nitelikli insan sorununa geliyor iş. Çok sayıda üniversitemiz var. Anadolu'da da çok sayıda üniversitemiz var. Onların da mühendislik bölümleri var. Ancak neticede nitelikli tecrübeli insan dediğiniz zaman bulabileceğiniz yer İstanbul.
Evet.
O da bir üzerinde düşünülmesi.
Ya sadece İstanbul değil de büyük şehirler, sınırlı sayıda büyük şehirler dememiz lazım.
Öyle de yine İstanbul demek, çünkü hatırlarsanız birlikte destek verdiğimiz Adapazarı'nda kurulu bir firma kendisini hatalı olarak gördüğü şeylerden biri İstanbul'da değil de tesisini evet, oraya kurduğu için kendini hatalı gördüğünü ifade etmiştik. İki günü birlik gidip
araba devrilince yapılan yorumlara çok sağlıklı bulmam. Yani oraya gelinceye kadar yapılan çok şeyler var. Özellikle bizim bu yatırımlar konusunda belki burada tam açmamız gereken başlıklardan bir tanesi de bu. Bir önceki yani kalkınma planı olarak ortaya konan planda bir konu çok öne çıkarılmıştı da sonra unutuldu bu. Özellikle bu danışmanlık tarafında, yani o işin de ehilleri tarafı, yani daha önceden o işi yapıyor olmak danışmanlık için yeterli değil. Çünkü yapmış olduğu şey kendi deneyimi. Halbuki danışmanlık nedir? Dünyadaki bütün gelişmeleri izleyip görüp değerlendirecek şeyler. Ve bizim iş insanlarımızın da maalesef ve maalesef şu an hep içlerindeyiz. En az yaptığı şeylerden bir tanesi o. Daha çok bir sizin ifadenizle çok sevmiyorum ama öykünmeci bir yaklaşımla, taklit ederek, bir başkasını kopyalayarak yapılan yatırımlar, atılan adımlar var. Dolayısıyla bunları düşündüğümüzde bizim özellikle stratejik bir karar alındığında o fizibilite tarafındaki eksiklerimizi görüyoruz. Bunu devlet teşvik ederken de benzer şeyleri görüyoruz. Özel sektör o yatırımı yaparken de benzer şeyleri görüyoruz. Bugün mesela bir haber vardı. Eski aynı ilden olmaması sebebi mesela Iğdır'da kurulan bir tekstil kent örneği 1000 kişilik bir istihdam sağlamış. Niye oraya uygun? Şey itibariyle uygun, yani genç insanlar var. Bölge göç etmeyen, belli şekilde kalan insanlara teşvik ediyor. Ama bazı yerler var ki zaten göç veren bir yer. Yani o göçü siz yatırım yaparak tutamazsınız. Çünkü yatırım yapmak demek oraya o insanların orada kalması. Adam orada kalmak istemiyor ki. Yani kalmak isteyenleri teşvik edecek bir mekanizmadır. Adam ne olursa olsun orada kalmak istemiyor. Göçmek istiyor. Özellikle genç nüfusun bu anlamdaki şeylerine baktığında, bu arada bir demografik bir şey. Anadolu'da özellikle kendi şehirlerinde evlenme yaşı giderek yükseliyor. Yani evlenmiyor insanlar. Büyük şehirlerden kendilerine bir talihlinin çıkmasını bekliyor. Dolayısıyla yani olay, yani bir tarafı sosyolojidir, öbür tarafı ekonomidir.
Öyleyse İstanbul'da belki ortalama evlenme yaşı Anadolu'ya göre daha yüksek. Burada da bir çelişki yaşıyoruz.
Çelişki yani. Burada da ekonomik özgürlük kazanıldığı zaman şey. Oraya girmeyelim isterseniz. Orası çıkacağımız bir alan değil. Dolayısıyla söylediğiniz şeyler önemli. Bu büyümeyi sağlayacak sadece faizi düşürdüğünüz zaman oluşacak finansman büyümeyi sağlamıyor. Diğer şartların da oluşması gerekiyor. O konuda atılan yani bir sürü güzel adım var. Fakat işte ben özellikle siyaseti ya da bu karar mekanizmasındaki insanları kaleciye benzetirim. 90 dakika canavar gibi mücadele edersin. Gelen bütün topları çıkarırsın. 90. dakikada bir topu kurtaramazsın. Gider 90'a çakılır. Ondan sonra da o ana kadar yaptıklarının hepsi gider. Dolayısıyla bu iş öyle bir iş. Ama güzel olan şöyle bir şey var. Yani eskiden böyle zamanlarda özellikle belli güç odakları diyeceğimiz ya da baskı grupları diyebileceğimiz, yani bunlar illegal bir şey değil, legal olan bir baskı grupları daha yıkıcı yorumlar yaparken, şu an yani yapılacak, atılacak, ortak akıllanılacak kararlarla atılacak adımlar var şeklinde daha böyle olumlu ve pozitif açıklamalar geliyor. İnşallah arkası sağlamdır. Yani bu ülkede biliyorsunuz vakti zamanında gazete ilanlarıyla hükümetler değiştirilmeye çalışıldığı bir şey var. Hafızası
değiştirilirdi
var.
Değiştirilirdi de zaten.
Hafızası var diyeyim, siz gerisini doldurun yani.
Evet.
Evet. Konularımızı konuşmaya devam edelim. Özellikle bu kurların önümüzdeki dönemde enflasyona çok ciddi etkisinin olacağı gün gibi ortada. Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı toplantı, alacağı karar ne olduğu önemli değil ama satın alındı o.
Evet.
Neyi satın aldı piyasa?
Faiz sabit mi kalacak yoksa 200 baz puan indirecek mi?
Yani çünkü şu an
Batılı Banka'nın yorumu vardı. Bu son değişiklik faiz indirim beklentisini 200 baz puana çıkarmış insan.
Yani 100 satın alınmıştı bence.
O zaman çekirdeğin de altına geliyor. O zaman çekirdeğin de önümüzdeki süreçte düşeceği
yani
mi bekleniyor?
Çekirdek, şimdi baktığında çekirdeği biz daha yeni duyduk. Daha önceden çekirdekle alakalı bir şey duymazdık, bilmezdik. Yani enflasyon değerlendirmesinde çekirdek enflasyon ne olduğu yorumu yapılırdı ama onun Merkez Bankası politika faiziyle alakalandırılması daha yeni olan bir süreç. Yani en azından biz kendi literatürümüze bunu yeni dahil ettik. Öncesinde manşetti herkesin baktığı yer. Şimdi merkez bankalarının tabii bizde olmayan bir veri ulaşma deposu, hazinesi var. Oradan eğer bizim görmediğimiz, piyasanın görmediği bir şeyleri görüp önden yüklemeli bir şeyler yapıyorlarsa, hani Anadolu ifadesiyle can kurban.
Peki varsayalım şu an genel temayül enflasyonun artacağı yönünde, bazı etkisine rağmen bu son döviz kurundaki gelişmeler, fiyatlardaki ithalat maliyetlerinin artması falan, böyle bir beklenti olduğu bir süreçte faiz indirimi olursa bu sonuçları ne olur? Yani gelecekte enflasyon bu seviyelerde kaldığı süreçte sıkıntı olmayacak mı?
Yani faizler enflasyon bu seviyede kalmaz bir kere.
Doğru gitmeyecek mi?
Ya yani enflasyon bu seviyede kalmaz bir kere. Yani burada şundan kopmamak lazım. Bir dönemde vardı bu. Sonra kısmen düzeltildi. Merkez Bankası'nın uyguladığı işte 8'ler, %8'leri falan hatırlayın. Piyasa onun çok çok üstündeydi. Yani etkisini kaybeden bir Merkez Bankası, gücünü kaybeden bir Merkez Bankası hiç kimsenin işine yaramaz. Yani buna ister siyasetçi açısından bakın, ister ekonomi açısından bakın. Merkez Bankası'nın sözü çok değerlidir. Yani birisinin orada gerektiği zaman piyasaya en uygun çözümü üretebilecek yetkinlikte olması, itibarda olması her zaman herkes için değerlidir. Dolayısıyla şu yaşadığımız süreçte Merkez Bankası'nın bunu kaybetmiyor olması beklenir. Yani benim temennim Merkez Bankası şu dönemde öyle bir duruş sergilesin ki sergilediği şeyle insanları ikna edebilsin. Yani iknanın psikolojisindeki temel unsur nedir? Gerekçeyi doğru söyleyebilmektir. Evet, ben bu adımı atıyorum çünkü diye başlayan bir cümle
yani
kurup ikna ederse,
evet
ikna ederse piyasa bunu çabuk satın alır.
Şu anda en fazla ihtiyaç duyulan şey bu. Öyle. Merkez Bankası. Bu zaten güvenilir derken, güvenilirlik derken onu kastetmiyor muyuz? Merkez Bankası anketinde de yıl sonu TÜFE beklentisi 17.63'e çıkmış, daha öncekisi 16.74, neredeyse 90 baz puan seviyesinde bir yüksek artışa tekabül ediyor.
Yani baktığımızda şu anki dünyadaki gelişmelere baktığımızda, özellikle emtia fiyatlarındaki gelişmelere baktığımızda bana iyimser geliyor. Kısa dönemde iyimser geliyor. Dolayısıyla bu iyimserliği yönetecek olan da yine Merkez Bankası'nın oluşturacağı güven.
Evet.
Ya burada hatta bugün zannedersem benim notlarımın arasında var. Türkiye'nin büyük gruplarından bir tanesinin yönetim kurulu başkanı, yani kur ve enflasyonu düşürmek için temel şey reform ajandasına dört elle sarılmamız diye bir açıklama yapmış. Yani bu açıklamayı herkes kendince yorumlayacaktır. Yani yapmıyor muyuz, yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz diye. Ama yıllardır tartışılan temel konular var, yapısal reformlar var. Başlanıp yarım kalanlar, başlanıp unutanlar ya da hiç başlanmayanlar var. Bir de yapılmış çok güzel şeyler var. Şimdi hepsini birlikte harmanlayıp ülkenin geleceğine bu anlamda biraz daha geniş katılımlı bir mutabakatla karar vermek lazım. Çünkü netice itibariyle hepimiz etkileneceğiz bundan.
Evet, bu geniş katılımlı derken kastettiğiniz işte iş adamı grupları, dernekler ve sendikalar, işçi çalışan tarafı, hepsini, tarım tarafı, hepsini bir araya getirecek bir çalışma, bir uzlaşma ve zaten o planı görüp insanlar inandığı zaman çok daha hızlı toparlar. Yani öyle bir noktadayız ki hele hele ihracat ve üretim tarafından bakıldığında gerçekten ülkemizde bir fırsat ortaya çıkmış durumda. Konjonktürel olarak da diyebiliriz bunu. Özellikle büyük kitlesel üretim yapan Çin'e karşı, Hindistan'a karşı bu fırsat değerlendirilebilir. Kısmen zaten gelen taleplerle de bunu gösteriyor. Ancak bunu sürdürülebilir hale getirecek şekilde hareket etmek lazım. Son dönemdeki şeye bakıldığında miktar endeksi artıyor ama gelir endeksine baktığımız zaman ihracatı düşüyor. Yani mallarımızı olduğundan daha ucuza ihraç ediyoruz. Hele hele bu döviz kurundaki artışlar özellikle fiyatlandırmada iş adamlarını zorlayan bir unsur. Çünkü döviz kuru yükseldi, senin maliyetlerin düştü, fiyatı indir baskısı ile karşı karşıya kalıyorlar. Rekabetçi ürünlerde bu dezavantaj oluşturuyor.
Şimdi burada büyümeyle alakalı en önemli unsurlardan bir tanesi bu işin finansmanı dedik ya. Şimdi finansmanla alakalı geçen hafta hatırlarsanız Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun yayınlamış olduğu rakamlardan uzun zamandan sonra ilk defa kredi mevduat oranlarının yani rakamlarının birbirine bu kadar yakın olduğunu
gördük. Evet.
Uzun yıllar büyümenin iyi olduğu, yüksek olduğu yıllarda hep kredi mevduattan daha fazlaydı. Çünkü yurt dışından da kaynak tedarik ediyordunuz ve onları insanlara kredi olarak kullandırıyordunuz. Hafta içerisinde birkaç böyle değişik bir işten dolayı birkaç banka şube yöneticisi ve bölge yöneticileriyle oturup sohbet etme imkanı oldu. Yani bir tanesinin ifadesi çok enteresan gelmişti bana. 25 yıldır bankacıyım, ilk defa bu kadar piyasanın kredi talep etme noktasında, borç talep etme noktasında bu kadar isteksiz olduğunu gördüm. Yani adeta yalvarıyoruz. Hatta birisi talepte bulunduğu zaman neredeyse şubenin içerisinde kutlama yapacak kadar seviniyoruz gibi böyle. Yani dedim abartmıyorsun değil mi? Dedim, yok dedi, abartmıyorum, gerçekten böyle. Bu size neye sebep oluyor? Bu da bizim paniklememize sebep oluyor. Dolayısıyla panikleyince insanlar ne yapıyor? Daha riskli işlere, daha böyle akla yatmayan.
Evet.
Çünkü bir insan yüksek maliyete katlanıyorsa, kazanamayacağından daha yüksek maliyete katlanıyorsa, başka gerekçesi muhakkak vardır ama en önemli gerekçe artık ya uzatmalar oynuyordur ya da ödeme niyeti yoktur. Yoksa o maliyete niye katlansın? Güzel olan şeylerden bir tanesi, özellikle bu dövizli borçlanma konusunda hükümetin vakti zamanında almış olduğu kararlar piyasada karşılık bulmuş, onu görüyoruz.
Evet, küçük firmaları korudu ciddi.
Küçük firmaları korumuş. Bu dönemde de yani piyasanın daralması, kredi talebinin olmadığı bir dönemde normalde ciddi böyle şeyler almamız lazım. Yani şu firmada gitti, bu firmada gitti diye haberler almamız lazım. O haberler farkındaysanız çok fazla duyulmuyor.
Son birkaç aydır özellikle Mayıs'tan hatta Nisan'dan itibaren üretim artışlarıyla son dönemde de turizm birçok firmayı rahatlattı. Yani bir ciddi bir toparlanma sağladı da diyebiliriz. Bu bankalar nezdinde kredi ödemelerini yerine getirmede de bu sağlandı. Ama tam anlamıyla değil. Küçük esnaf ve şeyde bireylerde sıkıntılar var. Öyle. Özellikle fiyat artışları, çünkü kendi üzerimizden de, dinleyicilerimiz de kendi üzerine bakabilir. Ücret gelirler azalsa da sahip olunan yani konfor seviyesi neyse ondan geri adım atmak çok zor. Bu da borçlanmayla telafi
ya ediliyor. Ya borçlanmayı ya da hazır yemeği.
Evet, varsa hazır tüketmek veya borçlanmak. Borçlanmak araçlarından en önemlisi, yaygınlığı itibaren
kredi kartları.
Kredi kartlarında teker taşa dayanınca da onu bireysel kredi alarak çözme yolu.
Orada da sınırlama var. 50 bin liranın üzerinde sınırlama
var. Yani. Ama kredi kartı borçlu ortalamaya baktığınız zaman o nispeten işe yarıyor. Ama uzatmaya yarıyor yani neticede. Yani paylaşım açısından da, sürdürülebilirlik açısından da ücretleri masaya yatırmak ve ücretlerde ciddi artış yapmak gerekiyor. Yine son duyduğum bir şeyde bir grup bir maaş ikramiye kararı almış çalışanlarına. Yıl başında oluyor artışlar, ara artışa gitmiyor. Yani bir yolla çalışanlar nezdindeki işten ayrılmaları, ne bileyim sıkıntıları gören iş adamları da bir takım çözümler üretmeye başladı.
Şimdi özellikle sanayi tarafındaki bu talebin artması, yani bazı firmalar bu süreç öncesinde konkordato ilan etmiş olan firmaların planladıklarından daha önce konkordatodan çıkma imkanı ortaya çıkmış. Ne sağlıyor onu? İşte yurt dışındaki, işte Çin'in boşalttığı, Hindistan'ın boşalttığı bir yere bir güçlü bir satış imkanı oluyor, yeni bir pazar ediniyor. Ya da yurt içerisinde, yani bir taraftan da şeyler devam ediyor, kamu bağlantılı yatırımlar devam ediyor. İşte Çanakkale Boğaz Köprüsü devam ediyor. Evet. Diğer yatırımlar devam ediyor. Dolayısıyla yani buradaki doğru mekanizmayı, doğru dalgayı yakalayan insanların, onlara da şahit oluyorum. Yani konkordatodan çıkma planlamasına göre 2 sene sonra ya da 1 sene sonra çıkarım diyen şu an tedarikini sağlamış taraflara ve işte bu işin yönetimindeki komiserler ve mahkeme dahil olmak üzere onlarla konuşarak öne çekmek gibi düşünceler var. Bunlar dediğim gibi yani olaya sadece negatifinden baktığınızda söylenecek çok şey çıkabilir. Ama bir taraftan da netice itibariyle bu ülkenin bir geleceği ve o geleceği de ancak umutla ayağa kalkabileceğiniz bir geleceği var. Yani umudu yeşertecek, umuda ışık verecek olan başlıkları da gözden kaçırmadan yani eleştirel bakış açısıysa eleştirel bakış açısı, ama objektif bir eleştirel bakış açısından bahsediyorum. Evet, buyurun, devam edin.
Bir de bu yatırımlar falan deyince Türkiye Kalkınma Bankası'nın sürdürülebilirlik konularıyla ilgili bir sukuk ihracı olmuş. Bu da yani faizsiz sistemde bahsedilebilecek ve ilk kez gündeme gelen bir konu. Çok büyük bir rakam değil. Ancak bir ilk olması açısından da önem arz ediyor.
İşte burada yani dünyada finans mühendisliği çok gelişti. Çok farklı yatırım araçları ortaya çıktı. Bu yatırım araçlarının her birinin farklı müşterileri var. Özellikle bizim uzun yıllar, yani kendimiz her ne kadar katılım bankacılığında çalışsak da en büyük sıkıntımız neydi? Katılım bankacılığının kaynak tedarikinde çok fazla enstrümanı yoktu. Ya yani katılım hesapları ve vadesiz işte cari hesapları diyeceğimiz unsurlar vardı. Bir de yurt dışı bankalardan murabaha sendikasyonları vardı. Şimdi bunları işte sukuk gibi benzeri, yani ya gelir paylaşımı ya varlığın bir dönem bir yerden bir yere transferiyle alakalı oluşturulabilecek finans mühendislik becerileriyle artırılması gerekir. Ama nihayet gene aynı yere geliyor. Şimdi az önce söylemiş olduğum kamu bankaları dahi borç alacak, yani hakkıyla borç alacak ve onu da çevirebilecek müşteri bulmakta zorlanırken, işletme anlamında söylüyorum, yurt dışından siz bu enstrümanlarla kaynak tedarik etseniz dahi ne olacak sorusunun cevabını da yanına koymanız icap eder. Dolayısıyla burada özellikle bu pandemiyle başlayan dijital dönüşüm, teknoloji, onun arka tarafında ortaya çıkan işte oyun olduğu için biraz insanlar böyle, bazı insanlar küçümseyerek bakıyor. Oyun üretiyoruz, başka bir şey üretemiyoruz. Bu bir altyapı yani. Önce oyunla başlar, sonra başka bir şeye dönüşür. Ki dönüşüyor yani. Çok bu anlamda iyi yatırımlar var. Buralarda yakalayacağımız şeyler önemli. Yani kaynak tedariki ancak bir stratejinin ürünüyse bir anlam ifade edecek. Dolayısıyla bu faizsiz finansman yöntemiyle Kalkınma Bankası'nın oluşturmuş olduğu bu kaynak gerçekten önemli bir kaynak. Miktarından bağımsız olarak, hele bir de yeşil ekonomiyi, yeşil mutabakatı da çevreye de dikkat alarak yapılan bir şey ise önemli. Ama işte onun gideceği yeri de tespit etmeniz lazım.
Evet, bir de özellikle Sanayi Bakanlığı'nın falan teşvik noktasında yurt dışı kaynaklarda da özellikle bu yeşil dönüşüm için ciddi teşvikler var. Ancak bunların iş adamları tarafından bilinir hale gelmesi için uğraşmaları veya o konuda destek almaları lazım. Ve her gün yeni bir uygulama, yeni bir şey çıkıyor özellikle ürünler bazında. Yine şeye dönecek olursak, oyun dediniz Ünsal Bey, ihracat kalemleri arasında yüksek teknoloji ürünlerinin payı %3. Yıllardır o bir türlü artılanmıyor. Son dönemde bazı aylarda izlendiğinde artışlar %10-11'e kadar çıktığı artışlar oluyor. Onlar da o ay demek ki savunma sanayi ürünlerinden bir ihracat gerçekleşmiş diye düşünüyoruz. Bu oyundu, teknoloji gibi, yazılım gibi konularda yüksek teknoloji sınıfında değerlendirilmesi gerekir. Yani o açıdan da takdirle karşılamalıyız. Ama yeterli mi? Değil.
Yüksek teknolojinin üretimiyle alakalı, üretecek olan insanlarla alakalı şöyle bir tehlike var. Dünyanın her tarafında var, bizde de var. Yetişmiş insanlarımızı kaybediyoruz. Yani gün geçmiyor ki, özellikle bu iş dünyasıyla alakalı sosyal ağlarda bir bağlantının ya da bir bağlantının bağlantısının, işte bundan sonra faaliyetlerimi işte şu ülkede yürüteceğim, Hollanda'da yürüteceğim, İngiltere'de yürüteceğim, işte ya da işte offshore diyebileceğimiz nispeten vergi yükünün daha az olacağı yerlere komple cümbür cemaat, çoluğunu çocuğunu toplayıp transfer oluyor insan. Şirketi de götürüyor oraya. Dolayısıyla bizim yani özellikle bu savunma sanayine bağlı olarak oluşturulan bir ekosistem var. Güçlü bir ekosistem. Ki o konuda da yani bakanlığın ciddi teşvikleri var. Az önce söylemiş olduğunuz başlık çok önemli. İçeride ve dışarıda ekonominin büyümesi için ortaya konmuş olan teşvik, hibe, adına ne diyecekseniz, yani büyümeyi sağlayacak ne kadar kaynak varsa, biz onlardan bilinç, farkındalık ve onların hayata geçmesi konusunda sıkıntılar var. Son dönemde benim biraz uğraş alanım itibariyle özellikle bu yurt dışı teşvik programlarıyla, yani bir grup bu işe danışmanlık yapan ekiple bir böyle yoğun çalıştığımda şunu görüyorum. Çok az sayıdaki işletmemiz uluslararası yardımlardan haberdar. Haberdar olsa dahi onu nasıl işleyeceği konusunda yeterince yani yetişmiş adamı yok. Bu anlamda da destek almıyorlar. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken en temel şeyden bir tanesi. Bilmiyorlar. Bu farkındalığı oluşturmak. Hatta bununla alakalı önümüzdeki günlerde bir proje başlatmak. Yani büyümeyi sağlayacak finansal kaynaklara ulaşma farkındalığı konusunda bir proje çalışması düşünüyoruz. İnşallah o çalışmada yani biz de dokunabildiğimiz insanlara dokunarak, özellikle Avrupa Bankası, Avrupa Yatırım Bankası'nın vermiş olduğu teşvikler, benzer yapıların ortaya koymuş milyar euroluk, dolarlık teşvikler var. Fakat insanlarımız bunlardan haberdar değil. Onları da bir şekilde ortaya koymamız gerekecek gibi bir başlıka değineyim şu olayım. Evet. Devam edelim isterseniz.
Konutlara değinelim mi Ünsal Bey?
Duyurunuz. Nesine değineceğiz konutlara?
Konut satış istatistikleri
çok pahalı, satılmıyor mu diyeceksiniz?
Açıklandı. Yok. 147.143 adet bir satış var. Bunlar içerisinde detaylara baktığımız zaman
ipotekli
olanlar da azalma var. Dolayısıyla geçen seneye göre ipotekli satışlar 30 bin civarında, geçen yıl 35 bin seviyesinde, yıl sonu itibariyle baktığımızda fark daha da büyüyor. 181 bin adet satılmış ipotekli olarak satış. Geçen yıl 508 bin adet, hatırlarsanız ciddi bir kredi teşviği yaşanmıştı hem konut hem araç seviyesinde. Ona bakınca %64'lük bir azalma var. Ancak konut satışlarında yani neticede biraz yukarıya doğru hele hele şu açıdan da bakabiliriz Ünsal Bey. Bu satış seviyeleri ipotekteki azalmaya rağmen, yani banka kredisi olmaksızın yapılan satışların arttığını ifade edebiliriz. Bu da şunu ifade eder: insanlar, satın alma imkanı olanlar konut satın almayı tercih etti diyebiliriz. Çünkü Türk lirasının değer yitirdiği bir ortamda insanların yatırım alanları olarak işte otomobil, ev gibi alanlara yöneldiğini zaten biliyoruz şey olarak. Yabancılara yapılan satışlar var. Yabancılara yapılan satışlarda ülke dağılımı İran, Irak ve Rusya Federasyonu olarak devam ediyor. Sonra Almanya, Kuveyt gibi geliyor. Daha önceki yıllarda ilk sıralarda gördüğümüz Suudi Arabistan'ı göremiyoruz. Yine o siyasi nedenlerle. Bu arada bu yabancılara olan konut satışında vatandaşlık hakkı verilmesi oldukça etkili. Bunun altını çizmeliyiz. Şimdi son dönemde 250 bin dolarlık konut değerinin ekspertizle manipüle edilmesi gibi sonuçlar olmuş. Dolayısıyla o belli kuruluşlara ekspertiz zorunluluğu getirilmiş. Ancak burada da ciddi sıkıntılar var. Hatırlarsanız bankacılıkta da teminat olarak verilen bir gayrimenkulün değeri normal alım satım piyasa fiyatının en az %40'ı altında çıkardı. Dolayısıyla ekspertiz 250 bin dolara satın almak isteyen bir yabancıyı düşünün. Ekspert ödeyeceği para 250 bin dolar. Ekspertiz değeri geliyor. Onun %46, 170 bin dolar geldiği zaman ne hisseder? Vazgeçiyorlarmış genelde. Çünkü orada Türkiye'deki bu yapısal bir sorun aslında bu. Ekspertiz sorunu bankacılık sisteminde. Dolayısıyla kendini aldatılmış da hissediyor olabilir. Burada ciddi vazgeçme şeyleri ön planda oluyormuş. Böyle bir yakınma var. Burada da rakiplerimiz var Ünsal Bey. Yunanistan, İspanya, İtalya, Portekiz neticede. Onlarla rekabet edildiği bir ortamda. O da ele alınması, düzeltilmesi gereken bir konu.
Şimdi yeni oluşan sektörlerden bir tanesi de özellikle bu vatandaşlıkla alakalı. Vatandaş olabilmek için insanların neler yapması lazım? Çünkü bir yatırımdan bahsedeceksiniz. Nedir işte? 250 bin dolarlık bir yatırımdan bahsediyorsunuz.
Konut alacak.
Yani. Dolayısıyla burada yani bu bir iş alanı olarak gelişmiş vaziyette. Çok sayıda, yani ne kadar çok sayıda firmanın olduğunu ben son dönemdeki
danışmanlık noktasında.
Evet, danışmanlık konusunu hizmet sektörüyle alakalı özellikle bu tip hizmetler veren danışmanlık kuruluşlarıyla bir şekilde tanışınca görüyorum. Bu iyi bir gelişme. Yani daha önceden insanlar yani nereye gidecekler, nasıl gidecekler, ne yapacaklar konusunda bilmiyordu. Buradaki temel sıkıntı arkasının, yani devlet bunu yaparken neyi planlıyor? Gerçekten içeriye bir kaynak gelsin. Bu kaynak öyle bir yerde olsun ki mesela strateji önemi olan yerlerde arsa satışı yasaktır. Mesela Karadeniz tarafında Ruslara, işte Güneydoğu tarafında işte İsraillilere, yani vesaire vesaire böyle sınırlamalar var. İşte evet. Ege'de Yunanlılara karşı satış noktasında, arazi satış noktasında sınırlamalar var. Ama bu konut, daire, müstakil ev, bu şekildeki satışlarda yani bir beis olmasa gerek.
Konutlarda
ama
yok,
devlet bunu neye öngörmüş? İçeriye kaynak girsin. Yani parası olan, belli bir seviyenin üzerinde serveti olan, gelir olan insanlar gelsinler burada. Vatandaşlık alsınlar, ticaret yapsınlar. Böylece hinterland genişlemiş olsun. Yani Türkiye'nin etki alanı genişlesin. Yoksa sadece yani gel şuradan daire al sana vatandaşlık verelim değil. Arka tarafında ekonomiyi büyüten daha büyük bir niyet var. Fakat işte bir bu bahsetmiş olduğunuz bu ekspertiz mevzu bir türlü şeye bulmuyor, karşılık bulmuyor. İkincisi de yani buralarda böyle hani devletin bu kuralı koymaktaki niyetini bypass edecek yöntemleri insanlar kafa yoruyorlar. Onları görüyorsunuz. Bunların olmuyor olması Cem. Ülkenin bu anlamda kaynağa ihtiyacı var. Bunun için de bir kanal açtık. Bu kanalın rakiplerin sağladığı kolaylık kadar ama en az onlardan daha fazla gerçekten içeriye kaynağı sağlayacak adamlar olması gerekir. Bu konuda dikkat çekilmesi gereken bir husus olarak önümüzde duruyor. Diye ben de size konut satışlarıyla alakalı, orası önemli bir başlık çünkü yabancıya konut satışı.
Evet.
öyle bir not olarak düşmüş olayım.
Evet, Yunanistan'da, İspanya'da artışlar devam ediyor ki İspanya'nın bu AB'ye giriş sürecinde 200 milyar euroluk bir kaynak elde ettiği hesap ediliyor.
Ya o, işte yola erken çıkmış olmanın avantajını yaşıyorlar. Yani onların hepsi yola erken çıkmıyor. Bir de Yunanistan'ın böyle kendi o kendilerine vermiş oldukları mitolojik şeyden dolayı cazip geliyor. Hatırlarsanız Romanya ve Bulgaristan da bu anlamda yabancıların, gerçi orası yabancı derken Avrupa Birliği ülkelerinden çok sayıda insan oralarda gayrimenkuller almıştı. Yani yabancıların ilgi duyduğu, gayrimenkul aldığı yerlerde onlarla ilgili, fakat orada vatandaşlıkla alakalı bir şey. En azından rekabet yok.
Evet. İşsizlik istatistikleri yatay olarak devam ediyor. İşsizlik büyümeye bağlı bir sorun. Kolay çözülecek de görünmüyor. Ve bu işsizliğin bir bölümü de nitelikli insanımızı, çalışan kesimi, çalışma yaşında olan kesimi nitelikli hale getirmekte bir problemimiz var. Yapısal sorunlarımızdan biri olarak ifade edebiliriz.
Özellikle üniversite yeni bitirmiş, yani sosyal bilimlere ağırlıklı olanlar, onlar devlette daha çok iş bekliyorlar. Çünkü şu an finans sektörü olsun, holdingler olsun, özellikle sosyal bilimlerden mezun olan insanlara yönelik şeylerde biraz daha ketum davranıyorlar. Daha çok mühendislik ve üretime yönelik istihdamlar ön plana çıkıyor. Ama herhalde bu süreç ilelebet böyle devam etmeyecektir. Bir şekilde bir çıkış yolu olacaktır. Nedir o çıkış yolu? Özellikle dış ticaretin artmasıyla beraber dış ticareti bilen, yapabilen insanlara ihtiyaç var. Yani burada biraz ihtiyaç ne sorusunu hep birlikte sormamız gerekir. Yani palyatif birilerinin sadece bulduğu bir yöntemler değil, ama ortak aklın ortaya çıkıp, yani eğer biz şu an işte 200 tane hukuk fakültemiz varsa, bu fakültelerden çıkan insanlar mezun olduklarında 200 tane işte siyasal ya da ekonomi iktisat bölümü okutan şeyin varsa, buradan çıkan insanların ne yapacaklarını aynı şeyi işletme için onların cevabını bulmak lazım. Öbür taraftan da yine hizmet sektörü, yine sosyal ağırlıklı olsun, orada işte dış ticareti bilen, işte pazarlamayı bilen, satışı bilen, çünkü burada hangi üniversiteyi okuduğunuz çok önemli değil. Önemli olan ona yönelik yeteneklerin geliştirilebilmesi. Kimi sıcak satış yapar, kimi arka tarafı ilgilenir, kimi pazarlamanın kreatif tarafındadır, kimi onun kampanya yönetimi tarafındadır. Bu tip şeylerin ortaya konup ortaya çıkan iş gücünü hayata, iş dünyasına yansıtacak adımlar atmamız gerekiyor. Burada da üniversite, iş dünyası, iş birlikteliklerine çok ihtiyaç var. Daha öğrenciyken o bağlantıları kurup o insanları yönlendirmeye çok ihtiyaç var.
İşte o bağlamda da kültürel sorunlar devreye giriyor. Bir fakülteye, üniversiteye tanıtıma gittiğiniz zaman hatırlayın, çok fazla öğrenci ilgi göstermiyor yani.
Çok fazla öğrenci ilgi göstermiyor olmasının sebebi, yani özellikle alt sınıflarda olayın ciddiyetinin farkında değiller. Son sınıfa geldiğinde de panik bir vaziyette. Aslında ilgilenenlerin son sınıfta olması lazım. Orada şunu ben gördüm. Özellikle uluslararası çalışan, yani çok uluslu sermaye şirketlerinde bizim nitelikli diyebileceğimiz, özellikle yabancı dil meselesini çözmüş olan üniversitelerimizden öğrencileri daha öğrencilik yıllarında stajyer olarak alarak bir yetenek avcılığı yapıyorlar.
Evet.
Yani kendiler açısından fevkalade önemli, çünkü yani kültürel anlamda baktığınızda bu çok uluslu şirket eğer Avrupa menşeli ise Türk insanının Avrupa'da özellikle iş dünyasında iş yapmasıyla alakalı hiçbir engel yok. Tam tersine son zamanlarda özellikle birçok gencimizin, birçok yöneticimizin uluslararası arenada çok iyi yerlere geldiğini görüyoruz. Bu arada İtalya Özlem Türeci ile Uğur Şahin'e üstün devlet ödülü diyeceğim de, yani tam cümle aklıma gelmedi, öyle bir şey var. Yani nitelikli insan her yerde bir şekilde karşılığını buluyor. Gönül ister ki o karşılığı biz vermiş olalım, başkaları
evet.
değil.
Evet.
Devam edelim, daha biraz süremiz var. Bir iki dakikamız daha var.
Sanayi üretim endeksi yıllık olarak %13,8 arttı. Ay itibariyle de 5,4'lük bir artışa tekabül ediyor. Bunu nasıl yorumlarsınız Ünsal Bey?
Şimdi burada sanayi üretimiyle alakalı tabii hani rivayetler muhtelif. Özellikle geçtiğimiz günlerde Almanya ile alakalı sanki Almanya üretimini komple terk etmiş. birkaç tane böyle gösterge olan işte satın almacılar endeksi başta olmak üzere. İşte Almanya'da müthiş gerilik, durgunluk falan diye bakıyorsunuz oranlara, bakıyorsunuz %1, %2. Bir önceki aya göre %10 artmış. Bir önceki ay azalmış. Ne olmuş bir önceki ay? Yani olabilecek gelişmeler bunlar. Özellikle otomotiv başta olmak üzere çip gibi tedarikte zorlanılan konular alanları daraltıyor. Şimdi bunların değerlendirdiği bizim için fırsat var. Bu fırsatı biz bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Temas halinde olduğumuz iş adamlarının hepsinde ortak şey şu: şu an gelen yoğun bir talep var. Bu talebe istinaden ben yatırım yapmalı mıyım, yapmamalıyım şeklinde böyle ciddi soru işaretleri var. Çünkü herkes biliyor ki arize olarak ortaya çıkmış talepler, eğer onlara yönelik yatırım yapılırsa bir müddet sonra talep ortadan kalktığında sıkıntı olabilir. Dolayısıyla burada da çok iyi analizler yapmak lazım. Tabii ki belirsizlikleri bilmek, %100 bilmek mümkün değil. Zaten işte stratejik bakış açısı düşünce de bunu gerektiriyor. Bütün varsayımları, senaryo analizlerini koyuyorsunuz. Her senaryoda işleyebilecek olanların ortak paydasıyla yürüyorsunuz. Bizim belki bu dönemde sanayicilere söyleyeceğimiz en temel şey, ani talepler sizi coşturmasın ama görmezlikten de gelmeyin. Bu köklü bir talepse evet orada genişleme olabilir. Ama köklü bir talep değilse, yani işte Çin'in ya da Hindistan'ın boşalttığı, rakibin boşalttığı bir yerden talep geliyorsa onun sürekli olduğundan emin olmak icap eder.
Böyle bir iş adamı var görüştüğüm Ünsal Bey. Çin'den alınan ürünleri Türkiye'den ihraç etmişler Amerika'ya. Şu anda tekrar Çin'e dönmüş ithalatçı firma. Ancak yine de mutluydu. Bu ciddi bir özgüven sağlamış. Tamam, ben o firmalarla çalıştım. Artık onlara alternatif pazarlar ve firmalar bulabilirim Amerika'da diye çaba gösteriyorlar.
Ya bunlar önemli. Yani biliyorsunuz öğrenmenin en kalıcı evet. olanı deneysel öğrenmedir. Siz buna sanatsal öğrenme de diyebilirsiniz. Usta çırak ilişkisi, meşk ederek öğrenme de diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu öğrenmeyi bizzat yaparak, yani daha önceden korktuğu, ürktüğü piyasalara mal vererek girebilmek önemli bir deneyim. Bunların sayısını arttırmamız icap eder. Bizim bir şey daha yapmamız icap eder. Özellikle burada ticaret odaları, sanayi odaları, işte meslek birlikleri, işte iş adamlarının kurdukları dernekler daha fazla etkileşimle birbirlerine bu anlamda motive edecek, yönlendirecek, yüreklendirecek adımlar atmaları çok önemli ifade ediyor. Biz de yani kendi adımıza düşen kısımda bunlara destek verme niyetiyle yola çıkalım diyorum. Evet, süremiz doluyor. Unuttuğumuz, aktarmak istediğiniz bir şey var mı? Rekorlarla dolu bir haftayı yaşadık. Petrolde rekor, dolarda Türk lirası döviz karşısındaki rekorların yaşandığı bir hafta. Unuttuğumuz bir şey varsa onları da söyleyip kapatalım.
En son yine bu döviz kurunu da etkileyen unsur diye dikkate alınabilir. Döviz büfelerinde kimlik ibraz etme zorunluluğu şeyden bağımsız, miktardan bağımsız miktardan olarak. Bağımsız. Bu da yani normalde makul görülebilecek bir şey ama her işte olduğu gibi zamanlama açısından alınan kararın etkisine bakınca sanki zamanlamada bir sıkıntı olmuş gibi yorumlayabiliriz.
Yani işte bazen böyle oluyor. Masa başıyla saha uygulaması. Bu arada kışa girdik. Herkesin merak ettiği, zaman zaman köpürtülen bir konu var. Kışın doğalgaz ihtiyacımız yeterince karşılanacak mı diye. Azerbaycan'la yapılan ilave bir doğalgaz anlaşması var. Onunla ve diğer tedarikçi ülkelerle yapmış olunan anlaşmalarda sanki burada bir tedarik güvenliği, güvencesi sağlanmış gibi görünüyor. İnşallah bir sıkıntı yaşamadan maliyetleri de makul bir şekilde hem ısınmamızda hem sanayi üretimimizde iyi sonuçlar doğurur diye temenni edelim.
Evet, ve inşallah. Bitirelim. Çünkü en önemli konu o. Daha önce de konuşmuştuk. Daha az yakıt kullanmaya yönelik, kışa yönelik tedbirleri almakta yarar var.
Şimdi temel hep 100 liralık alıyormuş. Doğalgazda böyle bir şansın var mı senin? Hep 100 liralık almak gibi şansın yok. Ne kadar ısınıyorsan o kadar ödeyeceksin.
Ama kombinin bakımı yapıldı mı yapılmadı mı ona bakılabilir yani.
Evet. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce haftalık gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Bizim dikkatimizi çeken başlıklarda. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.